Ayrım 30. Görmek. Jose Saramago, sayfa 274. Kuramsal ve kılgısal bakımdan tartışılamayacak olaylar karşısında bir polis komiserin aklının meslek icabı ve prensipte tam olarak kaderci demesek de oldukça esnek çalıştığını ileri süren yaygın bir kanı vardır. Olacağı varsa olur. Üstelik ne şiddette olması gerekiyorsa o şiddette olur. Bununla birlikte çok sık rastlanmasa da bu yardımsever kamu görevlilerinin yaşamın öngörülmesi olanaksız iniş çıkışları yüzünden iki ara bir derede kaldı, yani olması gereken ile kendisinin olmasını istemediği şey arasında afalladığı olur. Bizim esirgeyen sigorta şirketinin komiseri için işte o gün gelip çatmıştı. Doktorun karısının evinde yarım saatten fazla kalmamıştı ama o kısa zaman dilimi evde toplanmış olan ve şaşkınlıktan ağzı açık kalan gruba aldığı görevin tüm karanlık yanlarını açıklaması için yeterli olmuştu. Üstlerinin artık kaygı verici olmanın da ötesine geçen dikkatini o mekandan ve insanlardan başka yöne çekmek için elinden geleni yapacağını söylemişti ama bu girişiminin başarılı olacağına güvence vermiyordu. Sorgulamaları bitirmesi için kendisine 5 gün süre tanındığını ve haklarında suç duyurusunda bulunulmasıyla yetinmeyeceklerini önceden bildiğini söyledi. Ve doktorun karısına dönerek ekledi. Deyimin kabalığı için özür dilerim ama günah keçisi yapmak istedikleri kişi sizsiniz bayan ve dolayısıyla belki de kocanız, ötekilere gelince onların kısa vadede risk altında olduklarını sanmıyorum. Suçunuz bayan adam öldürmüş olmak değil, en büyük suçunuz hepimiz kör olduğumuzda sizin görme yetinizi yitirmemiş olmanız. Anlaşılmaz olan bir durum yalnızca başka bir şey için gerekçe oluşturmuyorsa görmezden gelinebilir. Saat sabahın 3'ü, komiser yatağının içinde bir o yana bir bu yana dönüp duruyor ama gözüne bir türlü uyku girmiyor. Kafasının içinde ertesi gün için planlar yapıyor. Yaptığı planları takıntılı bir biçimde tekrar tekrar düşünüyor ve en başa dönüyor. Müfettişe ve memura daha önce öngördükleri gibi kendisinin karısının sorgulanmasını tamamlamak için doktora gideceğini söyleyecek, yardımcılarına da onlara verdiği görevi anımsatacak, gruptaki öteki kişileri mercek altına almalarını söyleyecek ama bütün bunlar boş. Olayların vardığı noktaya bakılırsa şimdi yapılması gereken tekerleğe çomak sokmak, zaman kazanmak, bir yandan soruşturmanın ilerlemesini sağlayacak, öte yandan bakanın planlarının aksamasını sağlayacak hayali ilerlemeler ve duraksamalar uydurmak. Bunların fazla sırıtmamasına dikkat etmek ve sonuçta bakanın kendisine vaat ettiği yardımın ne olduğunu öğrenmek. Kırmızı telefon çaldığında saat neredeyse gecenin 3.30'uydu. Komiser bir sıçrayışta yerinden kalktı. Ayaklarına üzerinde teşkilatın amblemi bulunan terlikleri geçirdi ve telefonun durduğu masaya doğru sendeleyerek koştu. Daha oturmadan telefonun ahizesini kaldırmış konuşmaya başlamıştı. Alo, ben Albatros diye karşılık verildi hattın öteki ucundan. İyi geceler Albatros, ben Deniz Papağanı. Size bazı talimatlar vereceğim Deniz Papağanı, not alın. Baş üstüne Albatros, bugün sabah saat 9'da, akşam 9 değil, sınırın 6. kuzey noktasında sizi biri bekleyecek. Ordunun durumdan haberi var. Sorun çıkmayacak. Yoksa bu kişi benim yerimi alacak olan görevli mi Albatros? Böyle olması için hiçbir neden yok Deniz Papağanı. Yaptığınız sorgulama iyi gitti ve işin sonuna kadar da umarım öyle gidecektir. Teşekkür ederim Albatros. Peki buyruğunuz nedir? Söylediğim gibi. Sabah saat 9'da sınırın 6. kuzey noktasında biri sizi bekleyecek. Evet Albatros, bunu zaten not etmiştim. Bana sözünü ettiğiniz fotoğrafı o kişiye vereceksiniz. Üzerinde esas şüphelinin bulunduğu grup fotoğrafını, aynı zamanda elinizde bulunan adları ve adresleri de vereceksiniz. Komiser birden sırtının aşağı soğuk terlerin boşandığını hissetti. İyi ama sorgulamayı yürütebilmek için o fotoğrafa hala ihtiyacım var diyecek oldu. Fotoğrafın size o kadar gerekli olduğunu sanmıyorum Deniz Papağanı. Hatta artık ona ihtiyacınız olmadığını düşünüyorum. Çünkü siz ve yardımcılarınız çete üyelerinin hepsini tanıyorsunuz artık. Grup demek istiyorsunuz. Çete de bir gruptur. Evet Albatros, ne var ki her grubu çete olarak tanımlayamayız. Tanımlamalar konusunda bu kadar titiz olduğunuzu bilmiyordum doğrusu. Sözlüklerle aranız iyi bakıyorum Deniz Papağanı. Sözünüzü kestim için beni bağışlayın Albatros. Hala biraz bitkinim de. Uyuyor muydunuz? Hayır Albatros, yarın ne yapacağımı düşünüyordum. Tamam öyleyse ne yapacağınızı artık biliyorsunuz. 6. kuzey noktasında sizi bekleyecek olan kişi aşağı yukarı sizin yaşınızda. Beyaz puanlı mavi bir kravat takmış olacak. Bir askeri sınır noktasında onun gibi giyinmiş çok insan olmaz sanıyorum. Ben bu adamı tanıyor muyum Albatros? Hayır, bizim servisten değil. Ha, unutmadan sizin paralarınıza şu tümceyle karşılık verecek. Oo, hayır, zamanı asla gelmeyecek. Peki, benim tümcem ne olacak? Zamanı her zaman gelir. Çok iyi Albatros, buyruklarınız yerine getirilecek. Buluşma için saat 9'da sınırda olacağım. Şimdi yatağınıza dönün ve gecenin geri kalan bölümünde iyi bir uyku çekin Deniz Papağanı. Ben de aynı şeyi yapacağım. Bu saate kadar çalıştım. Size bir soru sorabilir miyim Albatros? Sorun ama uzun olmasın. Fotoğrafın bana vaat ettiğiniz yardımla bir ilgisi var mı? Dikkatiniz için sizi kutlarım Deniz Papağanı. Sizden gerçekten hiçbir şey gizlenemiyor. Demek ilgisi var. Evet çok ilgisi var ama ne şekilde ilgisi olduğunu söylememi beklemeyin benden. Bunu yapacak olursam işin sürprizi kalmaz. Bu sorgulamanın tek sorumlusu doğrudan ben olduğum halde mi? Aynen öyle. Bu bana güvenmediğiniz anlamına geliyor Albatros. Yere bir kare çizin Deniz Papağanı ve içine girin. Karenin sınırladığı kenarların içinde size güveniyorum Deniz Papağanı. Ama onun dışında yalnızca kendime güvenirim. Sizin yaptığınız sorgulama bir kare, o kareyle ve sorgulamanız ile yetinin siz. Anlaşıldı Albatros. İyi uykular Deniz Papağanı. Hafta sonundan önce benden haber alacaksınız. İyi geceler Albatros. Bakanın dileğine karşılık geceden geriye kalan azıcık zaman komiseri rahatlatmaya hiç yetmedi. Uyku tutmuyordu bir türlü. Beyninin kapıları kapanmıştı ve içeride uykusuzluk kraliçe ve mutlak efendi olarak hüküm sürüyordu. Fotoğrafı neden istedi diye soruyordu kendine. Hafta sonundan önce vereceği haberler olduğunu söyleyerek beni neyle tehdit etti? Tek tek çözümlendiğinde söyledikleri tehditkar değildi ama ses tonu yadsınamaz biçimde tehdit doluydu. Yaşamını her türden insanı sorgulamakla geçirmiş olan bir komiser. Hecelerin karma karışık labirenti içinde kendini çıkışa götürebilecek yolu seçmeyi sonunda nasıl öğrenirse ağzından çıkan her sözcüğün içerdiği ve peşinden sürükleyip getirdiği karanlık bölgeleri ayırt etmeyi de öyle öğrenir. Hafta sonundan önce benden haber alacaksınız tümcesini yüksek sesle söyleyin. O tümcenin içine kurnazca düşünmüş bir korku zerresini, korkunun kokuşmuş kokusunu, baba otoritesinin salınan hayaletini katmanın ne kadar kolay olduğunu siz de göreceksiniz. Komiser, ama benim korkmam için hiçbir neden yok. Ben görevimi yapıyorum. Bana verilen buyrukları yerine getiriyorum. Türlü rahatlatıcı düşünceler üretmeye yeğliyordu. Ama bilincinin ta derinliklerinde bir yerde işin böyle olmadığını, buyruklara itaat etmediğini, çünkü 4 yıl önce doktorun karısının körleşmemesinin onu bugün sandık başına giden oy kullanma yaşındaki başkent halkının %83'ünün beyaz oy kullanmasının suçlusu yapmayacağını, ilk tuhaflığın onu otomatik olarak ikinci tuhaflığın sorumlusu kılmayacağını biliyordu. Bakan da buna inanmıyor diye düşündü. Onu ilgilendiren tek şey atış yapabileceği bir hedefi bulmak. Bu hedefi tutturamazsa kendine bir yenisini arayacak. Sonra bir başkasını, bir başkasını daha ve bu başarı kazanıncaya kadar böyle sürüp gidecek. Ta ki kendisinin ne kadar yetenekli olduğuna ikna etmek istediği insanlar ve bu tekrarlardan bakıp kullanılan yöntemlere ve usullere yabancılaşıncaya kadar. Öyle ya da böyle sayıyı kazanan sonunda kendisi olacak. Bu saçmalıkları didikleyip durmuş, uykuda ona sonunda bir kapı açmış, koridorlardan birine süzülmüş ve komiserin hemen bir düş görmesini sağlamıştı. Düşünde bakanın o fotoğrafı kendisinden, doktorun karısının gözlerine iğne batırmak için istediğini görüyordu. Bakan bir yandan da büyücülere özgü nameler mırıldanıyordu. Kör değildin ama kör olacaksın. Beyazı biliyorsun ama karayı da göreceksin. Bu iğneyi sana hem önden hem arkadan batırıyorum. Komiser, doktorun karısı bağırıp bakan da kahkahalar attığı sırada sıkıntıyla her yanından terler boşanarak uyandı. Kalbi düzensiz atıyordu. Işığı yakarken ne korkunç bir düş diye geveledi. Beynimizin içinde ne ürkütücü canavarlar saklı. Saati 7.30'u gösteriyordu. 6. kuzey noktasına ne kadar zamanda varabileceğini hesapladı ve gördüğü karabasanın onu uyandırma nezaketini göstermesine neredeyse sevindi. Zorlukla kalktı. Başı kurşun gibi ağırdı, ayakları daha da önce bacaklarının üzerinde zorlukla dikiliyordu. Banyoya kadar ayaklarını sürüyerek gitti. 20 dakika sonra yaptığı duşla iyi kötü kendine gelmiş, tıraş olmuş ve çalışmaya hazır olarak banyodan çıktı. Sırtına temiz bir gömlek giydi, giyinmeyi bitirdi. Adam beyaz puanlı mavi bir kravat takacak diye düşündü ve dünden kalan bir fincan kahveyi ısıtmak için mutfağa geçti. Müfettiş ve memur hala uyuyor olmalıydı. Odalarından yaşam belirtisi sayılacak hiçbir ses gelmiyordu. Bir kuru pastayı isteksizce çiğnedi, sonra bir ikincisini ısırdı, ardından dişlerini fırçalamak için banyoya gitti. Odaya girdi. Orta boy bir zarfın içine fotoğrafı ve bir başka kağıda kopya ettikten sonra adresleri koydu. Salona geçtiğinde aslanın uyuduğu odadan sesler geldiğini duydu. Onları beklemedi, kapılarını da tıklatmadı. Çabucak şunları yazdı. Erken çıkmak zorunda kaldım. Arabayı alıyorum, söylediğim kişileri izlemeyi almanızı istiyorum. Kadınlar üzerine yoğunlaşın. Gözü siyah bantlı adamın karısıyla ve mektupçunun eski karısıyla. Bu arada fırsat bulursanız yemek yiyin, ben akşama doğru döneceğim. Sonuçları bekliyorum. Kesin buyruklar, açık seçik bilgiler, komiserin yaşamındaki her şey keşke böyle olsaydı. Esirgen sigorta şirketinden çıktı, garaja indi, görevli işinin başındaydı. Selam verdi, selam aldı. Aynı anda adam orada mı uyuyor acaba diye soruyordu kendine. Görünüşe bakılırsa bu garajda mesai saati uygulaması yapılmıyordu. Saat neredeyse 8.30'du. Vaktim var diye düşündü. Yarım saatten önce orada olurum. Zaten ikiden ben olmamalıyım. Albatros çok kesin, çok açık konuştu. Adam beni orada saat 9'da bekleyecek. Demek ki bir dakika geç gidebilirim. Bilemedin 2, hatta 3. Keyfim isterse öğleyin giderim. Bunun doğru olmadığını, oraya sadece buluşacağı adamla önce gitmemesi gerektiğini biliyordu. Rampaya çıkmak için arabaya hız verirken, yanlarında dikilip duran insanlar görmek, 6. kuzey noktasında nöbet tutan askerleri sinirlendirir belki diye düşündü. Pazartesi sabahı olmasına karşılık fazla trafik yoktu. Komiserin 6. kuzey noktasına gitmesi 20 dakika bile sürmedi. Peki bu kör olası 6. kuzey noktası nerede diye sordu kendine yüksek sesle. Kuzeyde elbette ama 6. nokta. O namussuz 6 nereye saklandı acaba? Bakan çok doğal bir şey söylüyormuş gibi 6. kuzey demişti. Başkentin ünlü bir anıtından söz ediyordu sanki ya da bombanın tahrip ettiği metro istasyonunda. Yani kentte herkesin bilmek zorunda olduğu bir yerde. Oysa komiser akılsızlık etmiş, gideceği yerin neresi olduğunu ona sormamış. Peki o nokta nerede Albatros dememişti. Kum saatinin üst tarafındaki kumlar bir anda fazlasıyla eksilmişti. Kum tanecikleri saatin ortasındaki cam boğaza doğru telaşla koşturuyor, daha önce geçmek için öteki taneciklerle yarış ediyordu. Yaşam boyunca koşturup duran zamanki gibi, zaman bazen geçmek bilmez, bazen de tavşan gibi koşup oğlak gibi sıçrar. Aslında iyi düşünüldüğünde bu fazla bir şey ifade etmez. Çünkü en hızlı koşan hayvan leopardır ve bir insan için şimdiye kadar leopar gibi koşar ve sıçrar demek kimsenin aklına gelmemiştir. Bunun nedeni belki orta çağın başlarında o eşsiz dönemde sürek avına çıkan şövalyelerin leoparın koştuğunu henüz hiç görmemiş. Belki de o hayvanın varlığından bile habersiz olmalarıdır. Diller tutucudur. Nereye giderlerse gitsinler, arşivlerini her zaman sırtlarında taşırlar ve güncelleştirilmek onları dehşete düşürür. Komiser arabayı rastgele park etmişti. Kent planı direksiyonun üzerinde açık duruyordu ve kentin kuzey sınırında hararetle 6. kuzey noktasını arıyordu. Kent eşkenar dörtgen ya da baklava biçimde olmasaydı, Albatros'un insanı donduran sözleriyle dile getirdiği üzere, ona ayırdığı güven alanı gibi bir paralel kenarın içine yerleştirilmiş olsaydı, yerini saptamak nispeten kolay olacaktı. Ne var ki kentin konturları düzensizdi ve her iki ucundan kenti sınırlayan çizginin hala kuzeye mi, yoksa doğuya mı ya da batıya mı uzandığı kestirilemiyordu. Komiser saatine baktı ve amiri tarafından Siga'ya çekilmeye bekleyen kıdemsiz polis memuru gibi içini korku sardı. Zamanında yetişmeyi başaramayacaktı. Bu olanaksızdı. Kendini sakinleşmeye ve düşünmeye zorladı. Mantık. İyi de mantık ne zamandan beri insanların kararlarına rehberlik ediyor? Evet, mantık sınır noktalarının kentin kuzey bölgesinin en batısından başlayıp saat yönünde ilerlemesini gerektiriyor. Dolayısıyla kum saati imgesine başvurmanın hiçbir yararı yok. Bu akıl yürütme belki de yanlış. İyi de akıl ne zamandan beri insanların aldığı kararlara rehberlik ediyor? Bu soruyu yanıtlamak kolay değildi ama hiçbir şeye sahip olmamaktansa tek bir küreye sahip olmak daha iyidir. Çünkü küreksiz kayın hiçbir yöne hareket etmeyeceğini herkes bilir. Dolayısıyla komiser 6. noktanın bulunması gereken yere bir haç çizip yola koyuldu. Neredeyse hiç trafik olmadığı ve sokaklarda polisin gölgesine bile rastlanmadığı için kırmızı ışıklarda geçmeye büyük arzu duyuyordu. Komiser bu dürtüye sonunda yenik düştü. Arabanın tekerleri yoldan kesilmişti, adeta uçuyordu. Ayağını gaz pedalından neredeyse hiç kaldırmıyordu. Frene basması gerekirse bunu filmlerde sinirli en zayıf izleyicileri yerinden hoplatan kovalamacı sahnelerinde otomobil cambazlarını yaptığı gibi arabaya kontrollü patinaj çektirerek yapacaktı. Komiser şimdiye kadar hiç böyle araba kullanmamıştı. Bundan sonra da kullanmayacaktı. Saat 9'u biraz geçiyordu ki nihayet 6. kuzey noktasına vardı. Bu telaşlı şoför ne istediğini sormaya gelen asker ona 5. kuzey noktasında olduğunu söyledi. Komiserin ağzından bir küfür çıktı. Tam geri dönecekti ki telaşını yenip 6. noktanın ne tarafta olduğunu sordu. Asker doğu yönünü işaret etti. Kuşkuya meydan vermemek için bir de nah o taraf dedi. Neyse ki o yöne doğru sınır çizgisine iyi kötü paralel giden bir yol vardı. Yaklaşık 3 kilometre daha gitmesi gerekiyordu. Yol boştu. Trafik lambası bile yoktu. Arabayı kaldırdı, hızlandı, fren yaptı. Rallicilere yakışır bir ustalıkla dönüş yapıp sarı yol çizgisinin neredeyse tam üstünde durdu. Geldik. İşte 6. kuzey noktası. 30 metre kadar uzakta bariyerin önünde ne genç ne de yaşlı sayılabilecek bir adam bekliyordu. Neyse benden daha genç diye düşündü komiser. Zarfı yanına alıp arabadan çıktı. Etrafta tek bir asker yoktu. Karşılıklı parolalar söylenip zarf teslim töreni yapılırken uzakta durmaları ya da öteki noktadan gözetlemeleri buyurulmuştu. Komiser ilerledi, zarfı elinde tutuyordu. Şöyle düşünüyordu, gecikme nedenimi söylememe gerek yok. Merhaba, geciktiğim için özür dilerim, kent planı konusunda bir sorun yaşadım. Albatros bana 6. kuzey noktasının yerini söylemeyi unuttu. Düşünebiliyor musunuz diyecek olsa, bu uzun ve kılçıklı tümcenin karşımdaki insan tarafından yanlış paralı olarak yorumlanabileceğini düşünmek için çok zeki olmak gerekmez. O zaman şu iki durumdan biriyle karşı karşıya kalırım. Ya adam bu sahtekar provokatörü gelip tutuklamalar için askerleri çağırır ya da hep birlikte tabancalarını kılıfından çıkarır ve kahrolsun beyaz oy, kahrolsun başkaldırı, hainlere ölüm haykırışları arasında adaleti hemen orada yerine getirirler. 30. ayrımın sonu sayfa 282.